Ayrım 5.
Sayfa 63. Şehir ağırbaşlı ve dakik bir hayat yaşar. Yıldızlar ne kadar parlarsa parlasın, çiçekler istedikleri kadar güzel koksun, akşam tam saat 10'da sokaklarda bir tek kişi bile göremezsiniz. 1834 yılının bu Mayıs gecesinin tek canlıları gece bekçisiyle mahalle polisiydi. Şehir kulesinin saati sinirli bir şekilde saatin 10'u çeyrek geçtiğini gösterdi ve yavaşça sustu. İki canlıdan birisi saatini çıkardı ve doğru olup olmadığını kontrol etti. Uzun anahtarıyla saatine dokundu. Issız dörtgen meydan gaz lambalarının titrek ışıklarıyla aydınlanıyordu. Birkaç barakanın üzerinde mühürleri andıran kocaman asma kilitler sarkıyordu. Satıcıların sandalye ve sandıkları büyük kumaşlarla örtülmüştü. Meydanın ortasında aziz heykeliyle süslenmiş bir şadırvan vardı. Dört aslan kafası şadırvanın içine vurdum duymazca su püskürtüyordu. Yerlerde solmuş çiçekler ve meyve kabukları vardı. Meydanın görünüşü karanlık, sağır ve griydi. Birkaç adam meydanın ve pazarın kenarından geçerken ateşli ateşli tartışıyorlardı. "Yetkilerimi aşmakla suçluyorlar beni," diyordu onlardan biri, siyah şemsiyesini savurarak. Eğer hatırlarsanız bu olay İrş ilçesini ilgilendiriyordu. 104 kişi benden memnun değil ve 2 yıldır bana karşı dilekçe yazıp duruyorlar. Heinrich, bu dosya Trier'de değil Köln'de bakılmasını istemeniz gerekiyordu. Haklısınız, ben de bunu istiyorum. İki arkadaş iki katlı bir evin antresine çıktılar. Gaz lambasının aydınlattığı antrede birçok silindir şapka ve şemsiyenin arasına kendilerininkini de koydular. Yeni boyanmış basık tavanlı bir salona girdiler. Yoğun tütün dumanı arasında ceketlerinin düğmelerini açmış 20 kadar adam şarap veya kahve içerek özenle saçmalıyordu. Bu salon ve bitişindeki kağıt oynama odası gayet güzel döşenmişti. Duvarlarda pahalı çerçeveli taş baskısı resimler ve saygın Trier gazinosunun kurucularının portreleri asılıydı. Masalar ve işlemeli yüksek sandalyeler birinci kalite meşeden yapılmıştı. Kahverengi piyanonun üzerinde kılıflarından çıkarılmamış iki keman ve bir klarnet duruyordu. Gazino müdavimleri müziği severlerdi. Duvarlara yaslanmış raflarda gazeteler ve dergiler vardı. Üst kattan bilardo toplarının ve tartışan oyuncuların sesleri geliyordu. Özel konuklar, zengin tüccarlar ve firma sahipleri geldiğinde ya da kutlamalar, partiler yapıldığında kullanılan konuk odası da ikinci kattaydı. Birinci katın salonunda konserler veya konuşmacılar için bir de kürsü vardı. Gazinodan hiç çıkmayan tek kadın, şişman Emhen, yeni gelenleri gördü ve tepsiyi boynuzlu beyaz şapkasının hizasına kadar kaldırarak nefes nefese "İyi akşamlar Bay Doktor Schlag, iyi akşamlar Bay Avukat Marx," dedi. Herkes kapıya doğru baktı ve yapmacık hoş geldinizler başladı. Schlag ve Heinrich Marx, çini sobanın yanındaki masaya her zamanki yerlerine oturdular. İkisi de 10 yıldır hemen hemen her akşam burada, aynı masada, aynı sandalyelerde oturuyorlardı. Trier sakinleri alışkanlıklarının sürekliliğiyle övünürlerdi. Her akşam saat 9'dan sonra bu salonda yapılan konuşmalar insanları birbirine yakınlaştırırdı. Bugün Rutberg'in ninesi ölmüş ve arkasına sadece 10 bin taler bırakarak yakınlarını müthiş bir hayal kırıklığına uğratmış. İki bağından birisini hizmetçisine bırakmış. "O pinti kadından böyle bir şeyi kim beklerdi ki?" diye söze başladı Trier'in noteri. Bayan Rutberg'in ölümü ancak 5 dakikalık konuşma konusu olabilmişti. Paris'te durum hala çok kötü. "Kralcılar sabotaj düzenliyor, borsa ise panik içinde," dedi Schlag gazetesini açarak. "İyi ki Almanya'da böyle bir şey yok. Yoksa biz de işçilerin her isyanından sonra yangınları söndürüp şehirlerimizi yeniden kurmak zorunda kalacaktık. Bir bakın Leina, son 3 yıl içerisinde ikinci kez yeni baştan inşa ediliyor. Şahsen ben şu anda kaderimi oranın en zengin burjuvasınınkiyle bile değişmem." "Siz altın bir Hamburg çuvalı olmayı tercih ederdiniz," dedi Marx ve hafifçe gülümsedi. "Tabii ki bir line işçisi veya küçük bir işletme sahibi olmayı da hiç istemem," diye devam etti Schlag, arkadaşının şakasını aldırmadan. "Yoksul insanlar sadece ölmeyecekleri kadar ekmek istiyorlar ama karşılığında üzerlerine kurşun yağdırılıyor. Fakat bu çok tehlikeli bir siyaset." "Hepimizin çok iyi tanıdığı Bouvier Dumolar'dan haber alma şerefini yaşadım," diye başladı melodik bir sesle yargıç. Kıvırcık sakalını hafifçe titretti ve giderek kelleşen kafasındaki bir bukleyi okşadı. "O şu anda galiba Mareşal Davo'nun yanında görev yapıyor," diye seslendi birileri. Bu Bouvier Dumolar 20 yıl önce Coburg'da görev yapmıştı ve sık sık Trier'e geliyordu. Ben bu zeki asille Lyne'da tanışma şerefine ulaştım. Bana yazdığına göre Perrier'in koleradan ölmesine rağmen kaybettiği prestijine kavuşamamış ve kralın gönlünü hala alamamış. Oysa zamanında Lyne'da yapılan ilk ayaklanma sırasında o kurtarmıştı tahtı. Ayrıca tüm diplomasi becerisini kullanarak isyanın bir Fransız devrimine dönüşmesine izin vermemişti. Dumolar'ın gidişi Rome bölgesine huzur getirmedi. İsyanlar tekrarlanıyor. Bölge valileri ise hükümete ne kadar yaranmaya çalışırlarsa çalışsınlar uzun süre orada kalamıyorlar. Bu zamanda bir devleti yönetmek için fazla akla gerek yok ama Bay Guizzo'da da o nesneden hiç yok dedi ve güldü pipoyu ağzına hiç çıkarmadan Harry Marx. Unutmadan Louis Philippe ile Rus çarı arasındaki flörte ne diyorsunuz Schlag? Tüm Fransızların canı cehenneme diye bağırdı sert bir ses ve öğretmen Hamaher kürsüye atıldı. Doktor Schlag sıkılarak bakışlarını dar omuzlu adamın üstünde gezdirdi, bir derginin resimlerini incelemeye koyuldu. Marx yüksek sandalyesine yaslandı, kırmızı şarabını ağır ağır yudumladı. Çıkık alnının altındaki siyah gözlerinde alaycı bir bakış vardı. Mekanik hareketlerle kırlaşmış sakalını okşuyordu. Buradaki sarışın ve beyaz tenli insanlar arasında olduğundan daha esmer görünüyordu. Sanki duvardaki sahra manzarasından dışarı çıkmış bir yerli gibiydi. 26 yaşındaki Almanca öğretmeni, gazinonun en genç üyesi Wilhelm Hamaher, eski bir milliyetçi hareketin koyu taraftarıydı. O hala ülkesindeki en büyük sorunların kaynağı olarak Fransa'yı görüyordu. Hiç durmadan Fransa'ya lanet yağdırmaktan usanmıyordu. Konuşmalarında her zaman yılların yıprattığı özgürlüğün ve birliğin simgesi mavi çiçeği anıyor. Tötonlar orta çağda Prusya'yı ele geçirerek güçlü bir devlete dönüştüren tarikat. Kültürüne dönülmesi gerektiğini söylüyordu. Kendisi de atalarının giydiği kıyafetleri giyiyordu. Beyaz, geniş, açık yakalı kadife bir kazak. Her sabah uğruna en az bir saat kaybettiği saç modeli ise en korkunç kargaşanın ta kendisiydi. Hamaher'e göre Tötonların kafaları da bu haldeymiş ve saçlarını taramak için sadece parmaklarını kullanırlarmış. Hamaher'in jestlerinde bir çaresizlik vardı. Fransızları demagojisinin taşkın sularıyla boğmaya çalışıyordu. Yabancıların düşmanlığını çağın üstlerini taşıyan siz zavallılar değil, biz kıracağız. Biz baştaki kralımızla birlikte kirlenmemiş yüce bir milletiz diye bitirdi konuşmasını. Ellerini Emen'in getirdiği tepsiye uzatarak. Bu güzel konuşma becerisini 20'li yılların ortasında bitirdiği Göttingen Üniversitesi'ne borçluydu. O zamandan beri Almanya'da çok şey değişmiş, Trier'e birçok yeni fikir gelmişti. Ama Hamaher Alman atalarını takipte ısrarlıydı. Kenarında Töton kahkülü taşıyan kafasının içine soktuğu ucuz fikirleri şöyle bir gözden geçirme alışkanlığı yoktu. Hamaher'in güzel konuşmasının sonuna kadar Marx köşeli şarap şişesini tüketmiş hala alaycı gözlerle gülüyordu. Hamaher'in ardından rastgele bir misafir konuştu. Frankfurtlu avukat yerinden kalkmadan konuşmasına başladı. Öğretmene karşı çıkarak milli fikirlerin artık Fransızlarla değil Prusya despotluğuyla savaşmak zorunda olduğunu ispatlamaya çalıştı. Tesadüfen söylenmiş olan Constitution anayasa kelimesi sessiz dinleyiciler üzerinde patlayan bir silah etkisi yarattı. Yeni uyanan satranç oyuncuları masalarını bırakıp kapının önüne üşüştüler. Sokaklar çaresiz bir ıssızlık içerisinde olmalarına rağmen hemen pencereleri kapattı. Harry Marx yerinden kalktı. Artık gülmüyordu. Frankfurtlu avukat kralın verdiği anayasa sözünü hatırlattı. O zamandan bu zamana 20 yıl geçti ama biz bekliyoruz. Ve inanıyoruz ki kralın verdiği sözü hiç kimse çiğneyemez. Bunu ancak kralın kendisi yapabilir dedi Heinrich Marx ve ağır ağır öksürdü. Frankfurtlu avukat şüpheyle baktı salonda oturanlara ve daha az tehlikeli konulara geçmeye karar verdi. Bu yılki üzüm bağlarının durumu ve Köln operasının yeni premierlerinden bahsedildi. Kral Friedrich 3. Wilhelm sözünü tutmamakla yetinmeyip bu sözü unutmayanlara ağır cezalar vermiş, hapishaneler doldurulmuş, takipler hızlanmıştı. Fransız devriminin, Lyne ayaklanmalarının, Polonya ayaklanması, Çar 1. Nikolay'ın bir Polonya ordusuyla Fransa'ya sefer düzenlemek istemesi karşısında 1830'da askerlerin de katıldığı ancak 1831 yılında Rus kuvvetleri tarafından bastırılan ayaklanma. Yankıları Prusya hükümetini deliye çeviriyordu. Prusya hükümeti egemenliği altındaki 36 Alman devletinin tümünü ezmeye çalışıyordu. Kara despot Prusya kralı en küçük bir özgürlük hareketini bile acımasızca yok ediyordu. Gazinonun üyeleri ateşli konuşmalar sırasında Emhe'nin mahzenden getirdiği tüm şişe ve galonları tüketmekteydiler. Bilardo toplarına daha hızlı vuruluyor, ateşli tartışmalar patlıyor, diller çözülüyordu. Oyuncular Mozer şarapçılarının şarkılarını mırıldanıyorlardı. 20'li yılların sonlarına doğru şarabın fiyatı düşmeye başlayınca Mozer bağcıları için de zor günler başlamıştı. Biz dünyanın en harika ülkesinde Tanrı'nın bahtiyar kıldığı bir ülkede yaşıyoruz. Kahrolası gümrük vergileri yüzünden yakında dilenmek zorunda kalacağız. Bunun sorumlusunu bir bilseydik. Prusyalı bile olsa kendini Ren'in sularında bulurdu. Evet, evet, Ren'de bulurdu kendini. Küçük bir arkadaş grubuyla oturan Doktor Schlag siyah kahve istedi. Main Riesling'ini genellikle bu şekilde içiyordu. Kendisini Ren'de bulur diye şarapçıların melodisini mırıldanmaya başladı ve birden bakışları üzerinde bıyıklı, gözleri bulanık Prusyalı Friedrich Wilhelm'in portresi bulunan takvime takılınca alnına vurdu. 27 Mayıs, Hambach'taki kutlamanın ikinci yıl dönümü, siyah bayraklar altında yürümüştük ve aynı şarkıyı söylemiştik. İhtiyar geveze Bern'le birlikte hayatımın en güzel gününü yaşamıştım. Dostlarım, bugün Almanya tarihinin yüce ve ölümsüz bir günüdür. Heinrich Marx dönmek üzere olan piposunu canlandırmaya çalışarak Schlag'a döndü. Şenlik Ren'in güzelliklerine ve boş kafalı şairlerimize rağmen tam bir liberalizm, radikalizm, realizm örneğiydi. Heinrich, siz bir Yunan filozofu kadar şüphecisiniz diye cevap verdi bir öğretmen. Schlag kendisine söylenenleri hiç aldırmadan devam etti. Ülkenin aydınlanması fikri hepimizi heyecanlandırıyordu. Sieben Pfeiffer tam bir Jacobin gibi konuştu. Kendisi çok cesur bir insandır. Onun ardından zanaatkarlar konuştu. Tüm sınıflar barışmıştı. Tüm konuşmalarda birlik havası esiyordu. Üniversiteli Whist tüm Avrupa Cumhuriyetlerine kadeh kaldırarak biraz abarttı ama bu zavallıya çok pahalıya patladı. Emhen şarap dolu bir sürahi ve gümüş kaplamalı bardaklar getirdi. Bardakların üzerinde Tanrı'nın şerefine Von Dip Yap yazıyordu. Hapiste yatan Whist hakkında hiç kimse bir şey sormadı. Şenliğin sonunda çok güzel bir parti verildi. Ben sadece Almanya'nın değil Fransa ve Polonya'nın özgürlüğüne de kadeh kaldırdığım için gurur duyuyorum. İçelim arkadaşlar, 27 Mayıs için içelim diye ekledi Schlag. Birkaç kişi çekinerek kadeh kaldırdı. Frankilere içelim diye aniden teklif etti Heinrich Marx. Almanya'ya, Ren ülkesine diye bağırdı birkaç kişi birden. Sandalyeleri devirerek masalardan atlayan Schlag piyanoya ulaştı. Heinrich Marx Marseille'yi söylemeye başladı. Yarı sarhoş olan Hamaher şarkı sesine uyandı ve sessizce rezalet diye bağırarak koronun sesini boğmaya çalıştı. Frankfurtlu avukat öğretmeni kapı dışarı etti. Sakin Trier vatandaşları Marseille'in ritmine uymaya çalışıyorlardı. Heinrich Marx boş bir şişeyle orkestrayı ustaca yönetiyordu. Fransızların marşını söyleyen koroya yeni yeni sesler katıldı. Ama daha ikinci kıtaya yeni başlamışlardı ki ikinci katın merdivenlerinden aşağıya korkunç bir gürültüyle bir bilardo topu düştü. Arkasından da açık ceketli birileri fırladı. Susun diye bağırıyordu bilardo topu gibi çıplak ve yuvarlak kafalı bir Prusya subayı. Prusya ordusuna hakaret etmeye cüret eden kim? Yarın burada olan herkesi Aziz Marco tepesine düelloya çağırıyorum. Kılıcım hizmetinizdedir. Eğer tabanca istiyorsanız ona da hazırım. Beyler, sizin rezil davranışlarınızdan kralın mutlaka haberi olacaktır. Salon bir şok geçirmişti. Bazıları kaçarak kurtulmaya çalıştı. Frankfurtlu avukat sakin bir şekilde ceketini çıkardı, kollarını sıvadı. Buna cevap olarak subay 8 altın düğmeli üniformasını ilikledi. Kavga Schlag ve papaz tarafından engellendi. Hukuk danışmanı Marx etrafında olanları hiç aldırmadan sırtını Prusya subayına döndü, şişesini sıralara serilen koruya doğru salladı ve Marseille'yi söylemeye devam etti. 2. Caroline von Westphalen etrafı asmalarla çevrili bir bankta dantel örüyordu. Küçüklüğünden beri akşamüstleri yapmayı en çok sevdiği şeydi bu. Yeşil bankın üzerinde çizgili saten elbisesinin kenarına sıkışmış bir kitap duruyordu. Küçük kitabın cildi kahverengiydi. Üzerine de kitabın ismi ve baron arması altın yaldızla işlenmişti. Keats'in hüzünlü şiirleri. Güzel sepetin içerisinden tüylü civcivler gibi yün yumakları görünüyordu. Carolina kadife bir mindere yaslanmış, zarif topuksuz ayakkabılarını giymiş, ayaklarını da küçük bir tabureye uzatmıştı. Yüzük dolu parmaklarıyla ritmik bir şekilde şişleri oynatmasa uyuduğu sanılabilirdi. Açık pencereden tüm bahçeye müzik yayılıyordu. Bayan Westphalen'in üvey oğlu Werner, Mozart'ın komik bir menüetini bitirmek üzereydi. Bayan Carolina, hizmetçinin çakıl taşlarına basarken çıkardığı sesle uyandı ve kızının nerede olduğunu sordu. Bayan Jenny ve Bay Edgar, Brücken Gazete'ye gittiler diye cevap verdi ihtiyar hizmetçi. Bayanın omuzlarına dantel bir şal sardı. Annelerinin izni almadan gidiyorlar, çağımızın değer yargıları da işte böyle yaratılıyor dedi Carolina, yapmacık bir kızgınlıkla. Patlayan bir kahkaha tufanının sesi banka kadar ulaştı. Bayan Westphalen irkildi. Yüzü kızardı. Çenesinin altına ince şeritlerle bağladığı küçük şapkasını aceleyle düzeltti ve güzel şalının uçlarını beline doğru havalı havalı sarkıttı. Ludwig von Westphalen iki oğluyla birlikte hızlı hızlı yürüyor ve karısını arıyordu. Prusya hükümetinin Trier danışmanı Berlin'den yeni gelmişti. Oraya sorumluluğunu taşıdığı hastaneler, hapishaneler ve sosyal yardım kurumları hakkında rapor vermeye gitmişti. Bay von Westphalen iri yapılı, 50 yaşlarında atletik vücutlu biriydi. Babasının yanında yürüyen büyük oğlu hem babasının kopyası hem de tam bir karikatürü gibiydi. Babanın kocaman zeki ve parlak gözleri oğlunda anlamsız ve yüzsüzce bakıyordu. İyimser ve ciddi dudakları olan yaşlı Westphalen oğlundan oldukça farklıydı. Aynı biçimi taşıyan oğlunun dudakları ise sarkık, yayılmış, aç ve acımasızdı. Aynı çizgi ve renkte olan bıyıkları bile birbirinden farklıydı. Ludwig'in özenle biçimlendirilmiş ince bıyıkları vardı. Ferdinand'ın bıyıklarında bile kendini beğenmişlik seziliyordu. Elbe bölgesinin Saz-Weder vilayetinin vali yardımcısı von Westphalen, 1812 yılında Carolina Gabel ile evlendi. Carolina, kocasının birinci evliliğinden olan 4 çocuğuyla yakınlaşmaya çalıştı. Ama sadece en küçükleri olan Werner ona nazik bir şekilde bağlandı. Ferdinand baba evine pek sık gelmiyordu. Üvey annesiyle ilişkileri her zaman seviyeli ve soğuk olmuştu. Üvey kardeşleri ise zaten kendisinden küçüktü. Carolina Trier çevrelerinde soğuk ve kendini beğenmiş olarak tanınıyordu. Bu kendi doğal içe kapanıklığından değil, kocasının asil ve iyi bir mevkide olmasından kaynaklanıyordu. Karısının tersine Ludwig Westphalen insanlarla ilişki kurmayı seviyordu. Westphalen'in çekiciliğine karşı koymak bir insan için çok zordu. Okumuş, bilgili, insanlarla çabuk kaynaşan biri olan Ludwig, antik çağ kültürüne aşıktı. Daha küçüklüğünde İncil'in yerini Homeros almıştı onda. Yunan şiirini ve Yunan filozoflarını çok yakından tanıyordu. Ludwig Westphalen, karısına ve oğullarına büyük bir zevkle yolculuğunu anlatıyordu. 4 haftadan fazla evinden ayrı kalmıştı. Carolina bu ayrılığı hatırladığında gözyaşlarını hala tutamıyordu. "Dostum, yollar çok kötü. İyi ki atlar yokuş aşağı giderken kaymadı da başına bir şey gelmedi," dedi kocasına ve ipek mendilinin ucunu soluğuyla ısıtarak gözyaşlarını sildi. "Sevgilim, korkma. Gördüğün gibi ben çok iyiyim. Doğrusunu istersen başka türlüsü de olamazdı. Bütün yolu hiç zorlanmadan geçtik. Dönüşte Osnabrück'e saptık ve orada Yamuk Dirsek adında bir otelde geçirdik geceyi. Atları dinlendirmemiz gerekiyordu. Ben de Westphal Anlaşması'nın yapıldığı valiliği gezmeye karar verdim. Anlaşmanın yapıldığı salonun kabartmalı bir tavanı vardı ve fazla da büyük değildi. Duvarlarda bakanların ve hükümdarların resimleri asılıydı. Babam yine eski şarkıyı tutturdu," diye kabaca sözünü kesti Ferdinand. Carolina üvey oğluna kızarak baktı. Hava kararmıştı. Uçuşan böcekler vızıldayarak banka çarpıyordu. Taze yaprakların ve otların üzerinde çiğ damlacıkları belirmişti. Westphalen ailesi bahçeyi terk etti. Karısıyla el ele yürüyen hükümet danışmanı anlatmaya devam ediyordu. "Prusya sınırında gümrük memuru Avusturyalı bir subay bana çok iyi davrandı ama benden sonra gelen faytonlu bayanı affetmedi. Ona taşıdığı tüm eşyalarını açtırdı ve kontrol etti. Bunlar 12 sandık ve daha bir sürü sepetti. Hepsi de ıvır zıvır şeylerle doluydu. 3 paket çay için bayandan 9,5 gümüş kuruş aldı. Bayan şaşırarak gülümsedi ve tam bir taler uzattı. Ben de buradan bayanın sakladığı asıl şeyi bulamadıklarını anladım. Trier ve Berlin arasındaki tüm bu sınırlar çok iğrenç. Bizim bağ büyüklüğündeki devletçiklerin sınırlarına girip çıkmak zorunda kaldım. Bay Hain'in hayal gücüne hak vermemek elde değil. Onun da dediği gibi bizim prensliklerimizi bir insan ayakkabısının altına yapıştırarak kolaylıkla her yere taşıyabilir. Jenny veya Ludwig Westphalen'in gelişi her zaman bulaşıcı bir kahkahanın habercisiydi. En azından kendilerini dinleyen herkesin yüzünde gülümseme belirirdi. Yine öyle olmuştu. Annesine göre genç kız uygar insanlığın tüm normlarını çiğniyordu. Jenny gürültüyle salona girdi, kollarını açarak babasına doğru koşarken birkaç sandalye devirdi, omuzundaki şalı düşürdü ve saçlarındaki tokaları dağıttı. Ludwig en çok sevdiği kızını zapt etmeyi güçlükle başardı. Son yıllarda her ayrılışlarından sonra Jenny babasını çarpıcı güzelliğiyle hep şaşırtmıştı. Edgar salona girerek baba bir kızı ayırdı. Ludwig nazik bir jestle oğluyla tokalaştı. Westphalen erkekler arasında öpüşerek selamlaşmayı çok utanç verici buluyordu. Ve Edgar da artık bir erkekti. Sesi hala bir çocuk sesi kadar sevimli ve ritmikti. Çocukluğunda yaptığı gibi hala yanaklarını şişirerek konuşmasına rağmen ona çocuk demek çok zordu. Ama zayıf vücudunun iki tarafında sallanan kolları ve cılız ayakları onu 15 yaşından daha küçük gösteriyordu. Vücudu ve beyni olgunlaşma sürecindeydi. Westphalenlerin eski evinde sohbet hiç bitmeyecekmiş gibiydi. Ama saatin bir kılıç kadar sivri akrebi tehditkarca 9'a yaklaşıyordu. İlk kurban Edgar oldu. Deri koltuğunda oturan delikanlı babasının sesli okuduğu Julius Caesar'ın monoloğunu dinlerken bir yandan uyukluyor, bir yandan da monologda geçen figürleri hayalinde canlandırıyordu. Carolina Edgar'ı uyandırdı. Böylece kafasında canlandırdığı Shakespeare'in trajedisinin figürlerini de yok etti. Ludwig hafifçe gülümsedi. Jenny kardeşinin arkasından acıyarak baktı. Trier'in içi geçmişti. Salonun açık penceresinden ormanlarla kaplı tepeler görünüyordu. Tepelerin arasında kepek ekmeklerini yaran bir bıçağı andıran çelik renkli Mozel Nehri uzanıyordu. 3. Ertesi sabah Edgar Westphalen babasının hizmetçisiyle birlikte Friedrich Wilhelm Lisesi'ne gitti. Simenon Caddesi'nin köşesinde tanık olduğu bir olay yola devam etmesini engelledi. Beyaz elbiseli delikanlılar ellerinde bayraklar taşıyordu. Onların ardından kilise korosu yüksek sesle dualar okuyordu. En arkadan ağır elbiseli bir adam yürüyordu. Edgar yuvarlak burnunun üzerinde bir gözlük taşıyan bu adamı tanıdı. Trier Piskoposu. 4 rahip piskoposun çevresini sarmıştı. Yürüyüşün önünde giden rahibeler yola yeni açmış ağaç dalları, çalılar, mavi, sarı, mor, kır çiçekleri atıyorlardı. Yüzlerce ayak bu zavallı çiçekleri ezip geçiyordu. Bir sokak girişinde süslü sunaklar önünde günah çıkartılıyordu. Küçük bir çan taşkın sesiyle yürüyenlerin art arda durup diz çökmelerine neden oluyordu. O zaman kadınlar geniş ağır elbiselerini kaldırıp kalın beyaz çoraplarını gösteriyorlardı. Sokaktan geçen protestanlar Katoliklerin bu ilginç fantezilerine alayla bakıyorlardı. Putperestlerin dini törenleri Katoliklerinkinden daha şatafatlıymış dedi Edgar yanındaki yuvarlak tam bir bira fıçısına benzeyen hizmetçiye. Dün öğretmenimiz anlatmıştı. Trier Roma İmparatorluğu'nun sömürgesiyken Trier vatandaşları her bahar bereket tanrısına şölenler hazırlarlarmış. Din adamları çok gösterişliymiş ve inananlar hiç itiraz etmeden onlara boyun eğerlermiş. Edgar ince kaşlarını çattı, yanaklarını şişirdi, sanki bir şeyler hatırlamak istiyormuş gibi bir hali vardı. Din adamları gözlük takabilirler mi acaba? Babama sormalıyım. Birden yürüyenlerin ortasında bir gürültü koptu. Zırhlı elbiseli bir subay karşıya geçmek için beklemekten bıkmıştı. Soylu adımlarla kalabalığı yarıp geçmeye karar verdi. Subay küfürlerle karşılandı. Bir törende olduklarını unutan Katolikler dua yerine beddualar okumaya başladılar. Pancurları açık pencerelerin beyaz perdeleri arasında uyku takkeleri ve boneler takmış kafalar gözüktü. Trier sakinleri günlük hayatlarının monotonluğunu bozacak her şeye çok seviniyorlardı. Sokaklarda boş boş gezen öğrencileri en çok mutlu eden olay ise protestanların papaya put demeleri oldu. Katoliklerin tepkileri şehir düzeni için ciddi bir tehlike oluşturmaya başlamıştı. Doktor Schlack evinin penceresinden protestanları dini saygıya davet ediyordu. Sokaktan gelen katolikler kaldırımları tutmuş protestanlara doğru yürüdüler. En sonunda merkez pazarından yavaş yavaş yürüyen bir polis geldi. Dört bir yandan gelen açıklamaları aldırmadan subayın atının eğerini tuttu ve onu en yakın sokağa götürdü. Küçük çan çaldı, gözlerini incile ve haçlara dikmiş olan katolikler diz çöktü. Pencerelerdeki uykulu kafalar kayboldu. Edgar okula vardığında topluca okunan duanın sonuna gelmişlerdi. Edgar çaktırmadan okul bahçesinden içeri girdi, kapıcıya göz kırptı ve daha büyük öğrencilerin arkasına gizlenerek kendi yerine geçti. Yeri duvarın tam dibindeydi. Öğretmenler okul müdürü Wittenbach'ın iki tarafına dizilmişlerdi saygıyla. Edgar'ın geç gelişini hiçbir öğretmen fark etmemişti. Edgar sırasına yerleşince bakındı ve yanında duran esmer delikanlıyı koluyla dürtükledi. ''Babam bana Prusya tarihi adında harika bir kitap hediye etti.'' diye fısıldadı Edgar. Sonra da ukalalık ettiğini düşünerek utandı ve ekledi. ''Karl, babam seni soruyor ve görmek istiyor.'' Karl heyecanla başını çevirdi. ''Bay Westphalen eve döndü mü? Sophie bu konuda hiçbir şey söylemedi bana. Eğer senin için bir sakıncası yoksa okuldan sonra doğruca Roma sokağına gidelim.''